Merhabalar, Okyanus Ötesi programında Adem Yavuz Arslan'la birlikte karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye geniş bir perspektifte olayları değerlendirmeye çalışacağız. Adem merhabalar, nasılsın?
Merhaba, kolay gelsin. İyi yayınlar.
Teşekkürler. İstersen hemen hızlı bir şekilde gündemlere girelim. En sıcak gündem ve en çok dünyanın konuştuğu konu NATO zirvesi. İspanya'da bir araya geldi liderler ve konuştukları pek çok konu var. Türkiye yakını ilgilendiren konular zaten manşetlerde günlerdir. Onlardan da bahsedeceğiz ama daha büyük perspektifte ve daha bir geniş çerçeveden baktığımız zaman NATO zirvesinin ana konusu Ukrayna meselesi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve bugünkü gelinen durum. Sen şöyle biraz olaya baktığın zaman zirvede gördüklerin özetle nedir?
Yani zirvede gördüklerimizde doğal olarak Türkiye tarafı bizi daha yakından ilgilendiriyor algıda seçicilik gereği. Çünkü Türkiye ile ilgili gazetecilik yapıyoruz. Türkiye'nin tarihi U dönüşü. Yani Erdoğan her ne kadar kendi medyasına, kendi propaganda aygıtlarına tarihi zafer diye satsa da tüm dünya medyası, tüm dünya uzmanları diyor ki Erdoğan yine bildiğimiz U dönüşlerinden birini yaptı ve damga vurdu. Yani çünkü zirvenin en temel maddesi, Madrid zirvesinin en temel maddesi NATO 2030 planıydı. 2030 planının bir parçası da İsveç ve Finlandiya'nın malum üyelik süreci. Türkiye bunu bloke ediyordu ama telefon geldi Biden'dan Erdoğan'a. Biden'la yapılan görüşmeden sonra işte zirveden bir gün önce de Türkiye o blokajı kaldırdı. Bence en temel nokta buydu. Tabii Türkiye ne kazandı, ne kaybetti, ne kazandı, gerçekte bir şey kazandı mı? Bunların hepsi günlerdir tartışılıyor. Biz de zaten şimdi bunları enine boyuna konuşacağız.
Evet, onlara doğru gireceğiz. Tabii gene dediğimiz gibi aslında bütün bu konular İsveç ve Finlandiya konusu da Ukrayna mevzusundan sonra gündeme gelen şeydi. Rusya Ukrayna'yı işgal ettikten sonra oradaki Rusya'ya çok yakın olan bu ülkelerde tedirgin olmaya başladılar ki zaman zaman NATO üye olsak mı olmasak mı diye düşünüyorlardı ama çoğunluk itibariyle toplumda NATO üyesi olmaya gerek olmadığını düşünüyordu. Fakat Rusya böyle dünyanın gözü önünde Avrupa'nın bir parçası ülkeye askerlerini soktuktan sonra onlar da tedirgin olmak oldular ve NATO'nun bir üyesi olmak için karar verdiler. Önce kendi içlerinde referandumlar, oylamalar yapıldı. Hükümetler çalıştı. Sonra NATO'ya geldiler. Tek çatlak ses diyelim onların üye olması konusunda Türkiye oldu. Böyle Erdoğan'ın, o günü hatırlayalım istersen Erdoğan'ın o söylediklerini. Biz böyle teröre destek veren bu ülkelerin NATO üyesi olmasını kabul etmeyiz. Asla da buna izin vermeyiz demişti. Hatta Yunanistan örneğinden falan bahsetmişti. Çünkü biliyorsun NATO'da herhangi bir ülke çekimser davranırsa ya da aleyhte bir oy verirse tek başına bir ülke bile olsa diğer üyeler katılamıyorlar. Ama o gün de sen de söylemiştin yayında hatırlıyorum. Erdoğan'ın sen bu kadar sert çıkmasına bakma. Onun kendi istekleri ve özellikle de Biden'la bir randevu koparması sonucunda bundan tamamen U dönüş yapacaktır demiştin. Gerçekten de bu analizler gibi oldu. Erdoğan böyle bir gürledi. Ama Biden'la bir poz verdikten sonra onlar her ne kadar abartıyor olsa bile Türkiye'nin çok da fazla bir kazanımı aslında elde etmeden yeşil ışık yakmış oldu Finlandiya ve İsveç'e. Yani sen o ilk gün dediğinin bugün de arkasında mısın? Erdoğan bu tarz durumları sadece kendi siyasi çıkarları için mi kullanıyor?
Kesinlikle öyle. Daha önce Ray Branson'da, Deniz Yücel'de, başka örneklerde çok sert ve net bir şekilde gördük. Erdoğan bu can bu tende olduğu sürece şöyle olmaz, böyle olmaz diyorsa onun tam tersini yapacaktır. Hep yapar. Çünkü Erdoğan için her şey bir çıkar hesabına göre yapılır. Hani şöyle bir şey var. Hani bütün ülkeler çıkar hesabına göre hareket eder. Dış politika çok realist bir çizgide yürür. Birçok ülke böyle davranır ama Erdoğan'ınki tamamen ülke çıkarı değil, kendi çıkarı üzerine hareket etmek üzerine kurulu. Yani Biden beni telefonla arasın, aramızdaki bir takım ilişkileri düzeltelim diye İsveç, Finlandiya'nın önüne blokaj koydu. Bu blokajı koyduğunda zaten bu işin böyle sonuçlanacağı belliydi. Yani Erdoğan pazarlık yapıyordu. Hani daha önce Ray Brunson'u rehin aldı, daha önce başka konularda da aynısını yaptı. Burada da yaptığı buydu ama sonuç itibariyle Erdoğan istediğini aldı mı? Türkiye kamuoyunda Erdoğan biraz şov yapsın diye Avrupalılar da birazcık Erdoğan'a malzeme verdiler. Aslına bakılırsa Türkiye'nin bir kazanımı yok. Hani değişen bir şey yok. Ha, tek kazanım var, onun hakkını yemeyelim. Tek kazanım şu, İsveç'in Türkiye'ye uyguladığı, Finlandiya'nın Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosu kalkıyor. Onun dışında Türkiye'nin kazanımı hiçbir şey yok bu NATO zirvesinde. Hani işte Türkiye'nin teröristlerle ilgili söylediği şeyler vesaire. Ya adamlar zaten bunu terörist olarak kabul etmiyor. Yani şöyle ki düşün. Türkiye mesela ne dedi? İşte FETÖ ifadesi ilk defa uluslararası bir metne girdi. Değil. İlk defa uluslararası metne girmedi. Kaldı ki daha önce Türkiye bunu değişik platformlarda bu şekilde sokmaya çalışmıştı. Ama asıl enteresan olan, daha doğrusu ilginç olan şey şu. İsveç ve Finlandiya bütün bu baskıya rağmen, sıkışmışlığa rağmen FETÖ terör örgütü demediler. Türkiye'nin FETÖ olarak tanımladığı organizasyon dediler ve biz bunu kabul etmiyoruz ifadesi çok dikkat çekici. Yani PKK ile ilgili olarak ifade çok net ama YPG ve FETÖ ifadesinin biz bunları kabul etmiyoruz demenin en kibar haliydi. Ve Türkiye bunu zafer olarak satmaya çalıştı. Ama ben aslında şuraya geleyim şimdi. Burada en dikkatimi çeken nokta şuydu. Şimdi Erdoğan'la Biden görüşmesi oldu. Erdoğan Biden'la görüşebilmek için işte yok Suriye'ye gireriz falan dedi. İşte çünkü bunların hepsi blöftü. Erdoğan Biden'la görüşme ağırlamaya çalışıyor. Bütün derdi oydu. Çünkü Erdoğan'ın seçim öncesinde böyle fotoğraflara ihtiyacı var. Biden'la muhatap alınma ihtiyacı hissediyor. İşte yok efendim Suriye'ye gireriz hazırlıklarımızı yapıyoruz falan. Ya Mayıs'ın sonunda söylemişti bunu. Aradan neredeyse 1,5 ay geçti. Hala Suriye operasyonu yok. Yani neden? Çünkü Amerika izin vermiyor. Şimdi onun detaylarına da geleceğim. Ya sonra çıkıyor işte İsveç, Finlandiya mezarlarından vesaire. Şimdi Biden'la yapılan görüşme çok önemliydi değil mi? Bunun için bir sürü hazırlık yaptı, bir sürü plan proje, bir sürü blöfte bulundu. Suriye'ye girerim, Rusya şeyi engellerim vesaire diye. Peki Erdoğan Biden görüşmesinden sonra Türkiye tarafının açıklamasına ne oldu? 10 küsür saat ben bekledim. Türkiye tarafından resmi bir açıklama gelecek mi diye gelmedi. Oysa ki Beyaz Saray'dan yapılan açıklama daha görüşme biter bitmez ilk 20 dakikada falandı. Beyaz Saray'ın resmi sitesinden açıklama yapıldı. Ben de abone olduğum için zaten hani yabancı gazeteciler sisteme abone olduğum için bize de hemen geldi zaten açıklama. 20 dakika sonra yani yarım saat sürmedi. Şimdi Amerika tarafı Erdoğan Biden görüşmesine dair çerçeveyi çizdi ama Türkiye tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Türkiye tarafı biz şunları görüştük falan demedi. Tamam Erdoğan Biden görüşmesi sonrasında kısa bir basın toplantısı yapıldı ama kastettiğim o değil. İkili görüşmeler sonrasında ülkeler ikili görüşmede şunlar şunlar konuşuldu diye resmi basın açıklaması yaparlar. Türkiye'den resmi basın açıklaması hala yoktu. Yani düşün bir gün geçtikten sonra hala yoktu. Belki ilerleyen saatlerde yapacaklar bilmiyorum. Ya da Erdoğan İspanya dönüşünde havalimanında ya da işte uçakta bir şeyler söyleyecek. Ama bunların hiçbir önemi değil. Önemli olan şey şu. Biden Erdoğan görüşmesi iyi geçmemiş. Çünkü Erdoğan'ın iyi geçmediğini nereden anlıyoruz? Bakın şimdi diplomatik metinler çok laf cambazlığının çok yapıldığı metinlerdir. Hani böyle orada kullandığınız bir kelime ya da kelimeye yaptığınız vurgu çok önemli. İşte Beyaz Saray'dan yapılan 5 cümlelik açıklamaya bakalım. 5 cümlelik açıklamada çok dikkat çekici noktalar var. Mesela nedir? Ya diyor ki işte Suriye ve Ege konusunda Biden'ın yaptığı vurgu diyor. Bu şu demek. Yani Biden bu konuda ısrarcı oldu. Hani bu konu konuşuldu demiyor. Biden bu konularda vurgu yaptı diyor. Yani bu da şu demektir. Erdoğan'a demiş ki Biden, kardeşim Suriye'de rahat dur. Sağa sola dokunma. Ege konularında da böyle agresif hareketler yapma. Bu direkt olarak bu demektir. Yani diplomatik metinlerdeki o ifadenin meali bu. Şimdi bu Türkiye tarafından herhangi bir açıklamayla bize demediler. Mesela biz böyle bir şey konuşmadık kardeşim. Çünkü daha önce yaptılar böyle şeyleri. Böyle bir açıklama yok. İkincisi şu, F-16 ile ilgili herhangi bir açıklama yok Amerikan açıklamasında. Başka konularda da bir açıklama yok. Şimdi dikkat çekici nokta şu. Yani Amerika tarafından yapılan o 5 cümlelik açıklamada aslında Amerika tarafından, Biden tarafından Erdoğan'a bir takım şeylerin söylendi. Bu konularda kendinize çeki düzen verin, meali bir görüşme olduğu yönünde. Yani Erdoğan'ın Biden'la böyle eşit şartlarda, birebir aynı pozisyonlarda yaptığı ve Türkiye'nin bir takım taleplerde ısrarcı olduğu bir görüşme metni değil o.
Adem,
Hani
istersen
onlar...
burada biraz durup biraz daha açalım. Şöyle Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine baktığımız zaman bundan çok değil 4-5 sene önce ne konuşuluyordu? F-16 değil. Zaten F-16 artık eskimiş bir teknoloji olarak bakılıyordu Türkiye açısından en azından baktığımızda. F-35 diye en çağdaş savaş uçakları projesinin Türkiye bir parçasıydı. Hatta belli bölümlerinin Türkiye'de üretilmesi konusu vardı ki zaten masadaydı. Bununla ilgili hazırlıklar da yapılıyordu. Ancak Erdoğan'ın bu özellikle Rusya ile yaklaşması, S-400'ler meselesi, onun ikircikli tavırları Batı tarafından çok oynak olarak değerlendirildiği için bütün bu projeler bir şekilde Adım adım Türkiye uzaklaştırıldı ve Türkiye kendi içine bırakıldı. Şimdi konuştuğumuz konuya bakar mısın? F-16'lar, yeni F-16'lar gelecek mi, gelmeyecek mi? Nereden, nereye geldi? Ve bunu iç piyasada hala Erdoğan satmaya devam ediyor ama dışarıdan baktığım zaman yani iki türlü bir bakış açısı var burada. Dışarıdan baktığım zaman Türkiye bütün kazanımlar neredeyse kaybetmiş durumda. İçeriye bakınca da Erdoğan zaten kendi tabanına bir coşku verme modunda devam ediyor. Muhtemelen senin dediğin gibi Erdoğan şimdi yanına aldığı gazetecilerle beraber İspanya'dan Türkiye'ye dönerken onlarla bir poz verecek. Sonra onlara bir basın bülteni gibi bir şeyler dağıtılacak ve ertesi gün hepsinin manşeti o çıkacak. Amerika'ya da haddini bildirdi, Avrupa'ya da haddini bildirdiği gibi Erdoğan'ın. Böyle bir çift taraflı bir Türkiye'nin bir tutumu var ama batıdan bakıldığı zaman ya da biraz daha resmi yukarıdan bakıldığında Türkiye kayıp üzerine kayıp veriyor bütün bu ilişkiler sürecinde benim gördüğüm bu.
Mutlaka bir de yönetmenimiz müsait olduğunda şeyi hazırlarsa bu Boris Johnson'la Erdoğan'ın bir diyaloğu var. O da NATO zirvesinde yaşanan bir görüntü. Biraz tuhaf bir görüntü. Onu da konuşalım, yorumlayalım. Ya şöyle ki şimdi şu görüntüyü bir izleyelim. Şimdi bakın şu hareket, yoruma geleceğim de. Ya şimdi Boris Johnson'ın hareketlerini görüyorsun.
Adam da
Nasıl rahatsız?
şaşırdı. Adam da şaşırdı ne
Yani
oluyor diye.
bir de şöyle bir realite var. Bakın şimdi sen de Amerika'da görüyorsun. Ya bu şekilde fiziksel temaslar Batı dünyasında hiç hoş karşılanmaz. Taciz olarak yorumlanır. Hani bu Doğu toplumlarında biz Doğu toplumları dokunmayı seven işte el temasını çok yapan insanlarız. Ama liderler seviyesinde hele hele liderler seviyesinde yani normal insanlar da bunları çok şey yapmaz. Ya düşünsene şu Erdoğan hareketi hani şeyde asker arkadaşına karşılaşmış birine bir klasik şey yapıyor işte omzuna dokunup böyle çok yani çok böyle sakil bir tarafı. Yani düşünsene NATO zirvesindesiniz ve dünyanın kameralarının önünde şu hareketi yapıyorsunuz. Şimdi adamın hareketine bak, İngiliz Başbakanı'nın hareketine bak. Ne kadar rahatsız olmuş adam hemen. Çünkü öyle samimi bir fotoğraf vermek istemiyor. Bakın refleksi görüyor musun? Yani Erdoğan'a samimi bir fotoğraf vermemek için adam hemen ayağa kalkıp elini omzundan indiriyor. Yani bu da başka bir
Evet,
kafa
evet.
yapısı yani. Erdoğan'ın yüz hatları ve şeyi düşünsene şu an dünya medyasında bu görüntü dönüyor. Erdoğan'la insanlar samimi fotoğraf vermemek için ne kadar dikkat çekici hareketler yapıyorlar.
Bir de
Neyse
yani şimdi
kurmaca burada.
Erdoğan'a şimdi bakıyorum ben. Böyle boşluğa bakarak adamın omzundan tutuyor. Sonra adam da iyi kalktı. Bir şey mi diyeceksin modunda? Kalk çekti gidiyor şimdi de. Yani böyle bir şey diyeceksen söyle. Demeyeceksen ne diye gelip adamın omzuna dokunuyorsun? Onun için Türkiye'de nasıl
Ya
haber
hayır.
yaparlar acaba?
Ya bu şöyle bir şey işte Erdoğan elinin omzundayken o fotoğraf çekilecek ve tüm Türk medyasında işte Erdoğan medyasında Erdoğan ne kadar güçlü bir lider, ne kadar samimi oluyor insanlarla vesaire diye propaganda yapacaklar. Ama tüm dünyada tam tersi görüntü oluşuyor. Bakın şu görüntü tüm dünya medyasında dolaşıyor, internetinde dolaşıyor. Herkes Erdoğan'ın yaptığının ne kadar uygunsuz olduğunu konuşuyor ve Boris Johnson'ın ne kadar rahatsızlığını olduğunu, insanların onun beraber fotoğraf vermemek için ne kadar kendini kastığını hemen görüyor. Düşünsene şu hareketi. Yani adam rahatsız olmuş hemen kalkıp elini indiriyor. Ya klasik bir
Evet.
Erdoğan hareketiyle karşı karşıyayız. Adamın tek derdi kendi seçmenine bir hava atabilmek. Kendi seçmenine işte bir güç gösterisinde bulunabilmek. Bütün hesabı kitabı o. Tabii Erdoğan'ın yüzündeki dikkat çekici tavrı da görüyorsun. Yani artık kullandığı ilaçların etkisi mi ya da NATO'da istediğini alamamış
Evet.
olmanın verdiği gerginlik mi bilmiyorum ama güç hatları da hayli gergin gözüküyor. Şimdi işin o tarafını bir tarafa bırakalım da bak gerçekten şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani bunu söylediğimiz zaman herkes ya Erdoğan'a muhalif olduğunuz için her şeyi negatif görüyorsunuz şeklinde yorumlayanlar da oluyor. Hadi tamam tamamen gözlerimizi kapatalım ve elde olan sonuca bakarak yorumlayalım. Hani Erdoğan'ı tanımadan yorumlayalım. Şimdi F-35'ten üretici ortaktan çıkartılıyorsun. Neden? Çünkü Rusya'dan S-400 alıyorsun. F-35'in ortaklığından çıkartılıyorsun. Milyarlarca dolar para kaybediyorsun ve Ege'de, Akdeniz'de bütün denge aleyhine dönmüş durumda. Yunanistan çünkü F-35'i aldı, Fransa'dan Rafael uçaklarını aldı, çok ciddi bir üstünlük elde etti. Güneyde İsrail aynı şekilde ve Türkiye şu anda F-16 almaya çalışıyor. Ya F-16'lar eski teknoloji. Hani F-16'nın blok blok F-16 teknolojisi en son bloğunu alsanız bile sizi birkaç sene idare edebilir. Buradan bu şey var ama en yeni teknolojiden atılıyorsunuz ve F-16 alabilmek için aylardır çaba sarf ediyorsunuz. Şimdi de F-16 gelecek diye seviniliyor. Ya Türkiye, Amerika F-16'yı verir mi? Kuvvetle muhtemel verecek. Yani kongrede biraz muhalif görüşler olsa da Çünkü Amerikan Genelkurmay Başkanlığı'ndan da önceki gün bir açıklama yapıldı. Biz F-16'ya sıcak bakıyoruz diye. Ama bu F-16'yı Türkiye'ye vermiyorlar. NATO'nun Güneydoğu kanadına veriyorlar. Yani çünkü NATO'nun 2030 genişleme planına bakarsan Türkiye'nin bulunduğu bölgeyle ilgili çok önemli projeler, şeyler var, gelişmeler var. Dolayısıyla Türkiye'nin hava sahasının güçlenmesini Amerika da istiyor. Şimdi F-16 alırsak bu bir başarı mı? Hiç de başarı falan değil. Yani Türkiye için çok büyük bir kaybın ifadesi. Çünkü F-35 almak yerine F-16 almak nedir? Yani size hani aktrollerin anacağı şekilde söyleyelim. Size bir Audi A8 verecekken yerine gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki biz bir tane işte şu an ne var böyle uyduruk araba modeli. Eskiden Tofaş'ın kuş serisi vardı. Şimdi o modelde bir araba verecekler ve siz bunu başarı olarak alıyorsunuz. Ya öbür tarafta Audi A8 alacakken şimdi dönmüşsünüz size işte şu anda o şekilde olan bir araba ne var? İşte Doblo alıyorsunuz mesela atıyorum. Ve bunu da bir başarı olarak sunuyorsunuz. Bu
Ama
mudur
şöyle
yani?
düşün yani Audi'leri, Mercedes'leri şahıslarına alırlar da millete Doblo almış, Doğan almış, Şahin almış fark etmez. Sonuçta onu verirler, gazı biraz süslerler. Ne derler? Doğan görünümlü Şahin'i verirler millete. Onlar da kullanılır yani. Şimdi bu konuya gelirken bir haber buldum. Yönetmenize de göndermeye çalıştım. Eğer hemen bulabilirse bilmiyorum. Linkini gönderemediğim için kolay bulur mu bilemeyeceğim. S-400'lerden bahsettik ya, ilk sence Türkiye S-400 füzelerinden ilk Türkiye'ye ulaşan tarih kaçtır? Hatırlıyor musun? Tam burada tarihi var.
Yani tam tarihini
Tam
hatırlamıyorum ama bir 3 yıl olması lazım.
3 yıl olmuş. July 12 diyor. 12 Temmuz 2019'da gelmiş. Tam 3
Evet.
yıl olmuş. Nerede sen gazetesini takip ediyor musun? S-400'ler şimdi faaliyete başladı mı? Artık Türkiye'yi koruyor mu silahlara karşı?
Yok bir blöf olsun diye Sinop'ta bir deneme yaptılar. Senin memlekette bir şov yaptılar. Oradan döndüler. Ankara'da duruyor paketi bir şekilde. Bir şey olduğu yok.
Yani o gün onları evet çok konuştuk da yani ya bir şey söyler misin? Bu niye aldılar bu S-400'leri?
Ya niye aldılar? Rusya rüşvet başka bir şey değil. Yani bir siyasi rüşvet olarak alındı bu. Erdoğan'ı, Putin'e beni koru, ben senin kanatların altında iktidarımı sürdüreyim rüşveti bu. Başka bir şey değil. Yani bu askeri bir ihtiyaçtan alınmadı. Askeri bir ihtiyaçla ilgisi yok bunun. O para tamamen Rusya rüşvet olarak verildi. Çünkü Rusya, Putin, Erdoğan 15 Temmuz sürecinden sonra gelişen süreçte bu çok rahatlıkla Erdoğan'ın ipini çekebilirdi ama yapmadı. Aksine Erdoğan'ın Putin'e verdiği beni koru meali bir rüşvetin hareketi başka bir şey değil. Tabii ki Putin'in bir sürü stratejik hamlesi var bu konuda. Yani Rusya Erdoğan'ı bir Truva atı olarak NATO sistemini, Batı sistemin içinde kullanıyor. S-400'leri Türkiye toprağına sokarak NATO toprakları içerisinde karşı bir cephe açıyor vesaire. Bütün bunların hepsi var ama bunların hepsi Putin'e bakan tarafı, Türkiye'ye bakan tarafı tamamen hani herhangi bir askeri ihtiyaçtan kaynaklanmıyor. Tamamen Erdoğan'ın kendi koltuğunu koruma sevdasından başka bir şey değil. Türkiye'nin kaybı milyarlarca dolar, başka bir şey değil orada.
Yani sadece o günkü kayıp da değil, devam eden bir süreç olmaya başladı. Bir de güvenlik sorunu yani bu. S-400'leri alıyorsun, adamlar seni F-35'ten çıkarıyorlar. F-35 sen çıkıyorsun ama bölgede Yunanistan güçleniyor, İran güçlü, Rusya zaten ortada. Bütün bölgendeki ülkeler güçlenmiş. Sen olan gücünü de elinden kaybetmişsin ve geriye doğru gitmişsin. Yani Türkiye için çok ciddi bir güvenlik sorunu haline geldi ki zaman zaman sen de söylüyorsun Erdoğan Türkiye için bir güvenlik sorunudur diye.
Erdoğan Türkiye için bir güvenlik sorunudur. Bunu yıllardır söylüyorum. Bu yeni bir şey değil. Erdoğan kendi koltuğunu, kendi kirli defterlerin açılmasını engellemek için verdiği tavizleri, koltuğunu koruma sevdası Türkiye için bir güvenlik sorunudur.
Evet. Bu hafta böyle medyaya yansıyan iki tane görüntü vardı. Bir tanesi Fas'tan gelen görüntüler. Fas'ın böyle tam kuzeyinde çok küçücük böyle bir.
NATO işini bitirelim mi? NATO işinde birkaç cümle
Tamam.
daha söylemeye ihtiyacım var. Önemli bir konu. Şimdi şöyle. Diyor
Tamam.
ki Türkiye tarafı işte bize teröristleri verecekler. Teröristler ifadesini tırnak içi kullanıyorum. Teröristleri verecekler. Ya liste yaptı. Hürriyet gazetesi utanacağı bir manşet attı. Bu yıllarca Hürriyet gazetesine bu manşeti hatırlatacağız. Utanacak.
Evet.
İşte o liste diye bir
Doğru.
manşet yaptı.
Ondan bahsedecek. Evet.
411 el kaosa kalktı gibi işte tarihi skandal manşetlerinden bir tanesi. Ya listeye bakıyorsunuz, listede senin benim yıllarca mesai yaptığımız arkadaşlarımız var. Bülent Keneş var, Levent Kenez var, gazeteciler, Harun Tokak var. Yani bu insanlar bizim yıllardır tanıdığımız, bildiğimiz gazeteciler. Zaten dün ve bugün İsveç medyasının ana haber bültenlerinde bu isimler konuk olarak çıktılar. Ben Bülent Keneş'te, Levent Keneş'te İsveç medyasında gördüm. Orada
Ben de gördüm.
demeçleri var. Onun da demeçleri var. Ve herkes diyor ki ya bu insanlarla ilgili böyle absürt bir terör suçlaması var. İsveç, Finlandiya ne yapacak? Şimdi şöyle bir şeye dikkat çekin. Türkiye işte mutabakat kaldırıldıktan sonra o üçlü memorandum dediğimiz mutabakat metni. Bir de şunun altını çizelim. Bu uluslararası bir anlaşma değil. NATO belgesi değil. Hani hükümet medyası propaganda için bunu çok yoğun olarak yapıyor. Bu bir üçlü mutabakat metni. Uluslararası anlaşmalar o ülkelerin anayasaları gereği meclislerinden onaylanmak zorundadır. Böyle bir anayasa zorunlu olan bir belge değil bu. Uluslararası anlaşma değil yani onu ifade edeyim. Bir memorandum, bir mutabakat metni. Şimdi tabii ki ülkeleri bağlıyor da hani iktidarın iddia ettiği gibi uluslararası anlaşmalara, belgelere girme diye bir şey söz konusu değil. İkincisi şu. Diyor ki hemen Finlandiya Cumhurbaşkanı imza töreninden sonra biz Türkiye ile terörle mücadele ile ilgili kendi yasalarımıza bağlı kalmaya devam edeceğiz. Yani yasalarımıza şey yapacağız. İsveç Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Türkiye ile ilgili bu konularda tavır değişikliğimiz olmayacak dedi. Neden? Çünkü ya diyor ki mesela Türkiye liste yazıyor. Bunları istiyorum. Ya istediğin adam gazeteci, istediğin adam yazar, çizer. Ve hatta şöyle bir realite var. İstedikleri bazı isimler, bir tanesi hayatını kaybetmiş yıllar önce, öbürü Türkiye vatandaşı değil. Yani böyle skandallar da var. Verdiğiniz listenin içerisinde Türkiye vatandaşı olmayan, yıllar önce hayatını kaybetmiş isimler de var. Ve dahası istediği diğer isimler İsveç vatandaşı. Yani İsveç vatandaşı, diyorsun ki İsveç vatandaşı, sen vatandaşını ver, ben burada yargılayacağım. Ya baştan sona rezalet bir skandal, ama işte dışişleri ve bürokrasi tamamen şeye döndüğü için, troll ordusunun eline olduğu için gördüğün gibi sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani insan liste yazarken bakar ya bu adam hayatta mı diye. Adam yıllar önce ölmüş, adamın şeyini istiyorsun, iadesini istiyorsun.
Kuyruk acısı varsa hani Bülent Keneş'i, Levent Kenez'i manşete çıkarken hiç mi utanmadı? Anlamıyorum. Ya utanma işini falan çoktan zaten geride bıraktı da başka bir kuyruk acısı olsa gerek.
Ahmet Hakan'dan utanma mı bekliyorsun? Yani geç onu. Şimdi şöyle ifade edeyim. Bu konularda İsveç'ten, Finlandiya'dan hiçbir adam gelmez. Yani İsveç ya da Finlandiya ne bir iade yapar ne de bu konularda adım atar. Çünkü söz konusu ülkeler hukukun olduğu ülkeler. Bu ülkelerde zaten hukuk işlediği için bu isimler orada kalmaya, çalışmaya devam ederler. Kaldı ki zaten İsveç, Finlandiya yöneticileri de bu garantiyi verdiler. Peki Türkiye burada ne kazandı? Hani silah ambargosunun kalkması dışında bir şey yok. Silah ambargosu konusunda da hep söylüyorum. Bir efsaneyi kendi ellerine çökerttiler. Çünkü aklı düşünen, aklı basan herkes şunu soracak. Ya kardeşim biz İsveç ve Finlandiya bize niye silah ambargosu uyguluyordu? Sorusunu soracak. Ha, aktroller sormaz ya da AKP seçmeni sormaz ama düşünen birisi sorar. O zaman şu soruyu da ben sorayım. Hani bir savunma sanayinde dünyanın en iyilerinden biriydik. Bir %90 oranında yerli ve milliydik. İsveç ve Finlandiya'nın silah ambargosu bile seni sıkıntıya sokuyorsa nerede bu yerli ve millilik diye sormak gerekir değil mi? Ya şöyle söyleyeyim. NATO zirvesi totalde sonuçta hani son paragrafı yazacak olursak bir makale gibi düşün. Erdoğan yine yaptığı blöflerin altında kaldı. U dönüşüyle Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldı. Bir şey kazandığı yok. Uluslararası arenada Türkiye yine blöf yapan, yine çıkarları sebebiyle uluslararası sistemi istismar eden bir ülke olarak görülmeye devam ediyor. Böyle bir
Erdoğan'ın ilk çıkışı yaptığı zaman galiba Finlandiya tarafından bir şey gelmişti, açıklama gelmişti. Bu meseleyi çözeriz falan demişlerdi. Onlar aslında anladılar biliyor musun? İlk Erdoğan bu mevzuyu konuşunca dediler ki tamam biz bunu çözeriz, sorun yok bunda dediler.
Ya artık Erdoğan tanıyor herkes. Yani Erdoğan bir şey dediği zaman bıyık altından gülüyorlar. Tamam biz
Erdoğan'ın onu, şu anda yine onu, onun diyorlar istediği bir şey var. Poz vermek mi? Başka bir iki açıklama yapmak mı? Biz onu hallederiz. O meseleyi çözeriz dediler. Böyle satır aralarında geçti. O haberleri hatırlarsın.
Şu an Erdoğan'ın en büyük isteği seçimden önce Beyaz Saray'a gelebilmek. Washington'a geleyim. Beyaz Saray'dan bir görüntü vereyim. Erdoğan'ın şu andaki bütün amacı bu. Hani şu görüntüyü almak için bir sürü uğraştılar. Aldılar onu ama aynı zamanda temel noktası şu. Hani resmi törenle Beyaz Saray'da ağırlanmak, devlet ziyaretiyle Blair House'da konuklamak, Beyaz Saray'ın karşısındaki devlet konuk evinde. Arkasından işte Beyaz Saray'dan o Rose Garden'dan bir fotoğraf vermek. Bunları yaparsa Erdoğan seçime doğru işte tekrar bir avantaj elde etmeyi umuyor. Bunun için de hedefi kitabı bir şekilde burada Beyaz Saray'dan davet almak. Alır mı? Ben çok ihtimal vermiyorum. Zor bir ihtimal. Ha, olabilir ama zor bir ihtimal onu söyleyeyim. Çünkü Amerika'da ciddi anlamda bir negatif hava hala devam ediyor. Ya düşünsene bak şimdi en başta başladığım şeyi tekrar hatırlatayım. Türkiye tarafı resmi açıklama yapmadı. Uzun saatler boyunca ben açıklamayı göremedim. Beyaz Saray'da şey Biden'la yapılan görüşmeye dair. Beyaz Saray'dan yapılan açıklama 5 cümle. Çok kısa bir cümle. 5 cümle ve 5 cümlenin 4 tanesinde Biden tarafından yapılan vurguların altı çizilmiş. Bunun içerisinde Suriye ve Ege adaları var. Ege Denizi var. Bu da şunu gösteriyor. Yani ortadaki görüş ayrılıkları çok net ve Amerika bunları tekrar altını çizerek bir daha ifade etmiş.
Bir de sen bu kadar uzun süre açıklama yapmamalarını niye taktın ki? Dediğimiz gibi Erdoğan'ı bekliyorlar. Erdoğan'a şimdi bir konuşma metni hazırlanıyordur. Kendisi de hazırlıyordur. Neresi uygunsa uçakta, yerde, nerede, bir yerde uygunsa onu söyleyecek. Sonra bütün herkes onu manşete çekecek. Yani kimse öyle senin gibi 3 saat, 5 saat, 10 saat açıklamadılar diye bakmaz bu işe. Erdoğan ne diyorsa ona bakıyorlar şimdi.
Onlar ona bakıyor da aklı selim oturan bakan insanlar bu tip detaylardan resmi tamamlıyor. Sonuçta şöyle bir realite var. Şimdi o Erdoğan'la birlikte görüşmeye giren 5 kişi var Türkiye tarafında. Amerika tarafında da 5 kişi var. Şimdi Amerika Türkiye tarafında ve Amerika tarafında olan kişilerden değilsen, sen de değilsin, ben de değilim, hiçbir gazeteci değil. Şimdi içeriden yapılan açıklamaları, yüz hatlarını ve arkasından gelişen olayları analiz edeceksin ki içeride ne olduğunu anlayabilesin ya da oradan bir çıkarım yapabilirsin. Sonuçta içeride ne olduğunu ancak taraflar anlatırsa biliyoruz. Şimdi Amerika tarafı biz bunları konuştuk diyor ve Türkiye tarafı ne konuştuğunu açıklamıyor. Bu içerideki görüşmenin olumlu geçmediğinin işaretidir. İkincisi Türkiye'nin istediğini alamadığını gösterir. Çünkü aksi durumda Erdoğan çarşaf çarşaf açıklama yaptırırdı. Basın toplantıları düzenlerlerdi. İşte çok rahatlıkla güle oynaya basın açıklamaları yapılırdı ama öyle bir tablo yok. Erdoğan'daki gerginlik zaten oturuşundan el kol hareketlerine kadar yansıyor.
Evet. Pekala. NATO konusuyla alakalı bizim ekleyeceğimiz bir şey var mı?
Benim nokta şeyim bu, notlarım bu.
O halde şimdi az önce bahsettiğim konuya geçeyim. Bu Fas'ın kuzeyinde Melile diye bir yer var. Çok küçük bir alan. Orası İspanya'nın toprakları. Eğer bir şekilde kendisini insanı oraya götürebilirlerse, onun içine girebilirlerse, işte Avrupa topraklarına girmiş oluyorlar. İltica vesaire gibi. O zaten yıllardan bu yana bilinen bir şey. O konu özellikle Afrika'nın Avrupa'ya geçmek için kullandığı noktalardan bir tanesiydi. Böyle çok kalabalık bir grup oraya geçmeye çalışınca polisler, İspanya polislerinin ateş açması sonucu yerlerde yatan insanlar vardı. O görüntüleri hatırlarsın. Belki arkadaşlar da bulabilirlerse onlar da verebilirler. Onlarca insan hayatını kaybetti. Bir tanesi oydu. Hemen bir hafta içinde, aynı hafta içinde olan. Ötekisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin güney tarafında. San Antonio'da Orta Amerika tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmek isteyenlerin bir kasanın içinde bulunması ve onların sıcaktan artık nasıl olduysa demek ki insanlar bir şekilde kimse onları açmamış oldukları yeri 50 kişi hayatını kaybetti. Yani bu insanlık için çok dram olan özellikle bu kendi bulunduğu yerden daha iyi bir ülkeye geçmek için isteyenlerin insanların hayatlarını verdiği en çarpıcı, dramatik 21. yüzyılın en önemli görüntülerinden iki tanesiydi bence. Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyenler, Orta Amerika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmek isteyenlerin görüntüleri, bunlarla alakalı söylemek istediklerim var mı?
Çok vahim. Yani bu San Antonio, Meksika'nın sınırındaki Texas şehri büyük bir biliyorsun
Bu
Texas
görüntüler
ve
Fas'taki görüntüler, Fas-İspanya arasındaki görüntüler, şu
evet.
yerindekiler, evet.
İşte oradaki vaka Amerika'daki bu
Bu
tartışmayı çok
diğeri.
alevlendirdi. Malum, Trump döneminde sınıra duvar çekmek gibi bir takım projeler vardı. Çok uzun bir sınır. Meksika sınırı Texas'la Amerika ile olan sınır çok büyük bir sınır ve o sınırın içerisinde duvar çekme, bir takım tedbirler vardı. Ama coğrafya çok büyük, her yeri kapatmak mümkün değil. Yani gerçekten büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve bugün yaşanan, yani bugün ortaya çıkan bu rezalet, skandal tartışmaları çok büyük alevlendirdi. Çünkü düşünsene tır kasasında en son baktığımda rakam 51'di.
Evet.
16 kişinin durumu ağırdı. Yani bu rakam 60'ı geçerse hiç şaşıracak bir durum değil. Ya düşünsene 2022 yıllarındayız ve tır kasasında insanlar havasızlıktan ölüyor. Yani bu gerçekten büyük bir trajedi ve olay yerinden yapılan yayınlar, adli tıp uzmanlarının açıklamalarını, Amerikan medyasına yansıyan uzmanların açıklamalarını okuyorsun. Ya cesetler dokunulamayacak durumda çünkü sıcaktan artık o kadar ısınmışlar, o kadar kötü durumdalar ve bunların hepsi 2022 yılında yaşanıyor. Tabii bu çok ciddi bir krizi de beraberinde getiriyor. Yani zaten mülteci olmak zor bir iş. Zaten iltica süreçleri, zaten göçmenlik çok büyük bir kriz. Ama düşünsene Avrupa aynı hafta içerisinde hem Avrupa'da hem de Amerika'da hani dünyanın en
Evet.
gelişmiş, en medeni denen iki yerinde karşımıza çıkan tabloya bak. Yani çok vahim bir
Evet.
tablo, çok vahim bir durum. Bu da tabii başkentlerde şok etkisi yapması gereken bir durum. Umarız biraz daha hassas olunur bu konularda diye temenni ediyoruz.
Evet, ben de şimdi bölgede çıkan haberlere biraz bakıyorum. Herkes çok hem bir taraftan tepkili, bir taraftan üzgün, bir taraftan bu oradaki polis şeflerin açıklamaları var. Yani bir kamyonun kasasında buradaki sen 51 demiştin ama haber yeni gözüküyor. 50 ya da 51 olmuş olabilir. Ve çok daha yeni bir konu bu. 16 tanesi de şu anda hastanede tedavi görüyorlar diyor. Bu 16 kişinin de 12 tanesi büyük, 4 tanesi çocukmuş hayatta kalıp tedavi görenler. Çocuklar, büyükler, bakar mısın ya bu dünyada yaşananlara. Biraz Türkiye'ye doğru gidelim istersen. Türkiye'nin gündemi tabii ekonomi olmaya devam ediyor. Sen hiç bilmiyorum bakıyor musun? Ben zaman zaman Türkiye'de yapılan halk röportajlarına bakıyorum. İnsanlar nasıl ya bana mı öyle geliyor? Herkes çok gergin. Birisi konuşurken hep tedirgin. Diyor ki şimdi bana birisi laf atacak. Hissediyorum ben bunu. Bana bir laf atacak. Ben de ona bir cevap vereyim. O ona laf atacak. Aradaki o soruları soran kişi de bakıyor ki yani böyle bir tartışma ortamı olursa o da biraz alevliyor falan. Herhalde reyting alıyor YouTube izlenmesi falan. Sürekli böyle bir şey var. Yani kimse rahat değil. Kimse. Bir soru soracak. O da onu cevaplayacak. Cevaplayamıyor. Çünkü diyor ki ben burada konuşuyorum. Sonra oradan birisi duruyor. Onun aleyhinde olduğu belli bir kişi. Hangi görüşte? Diyelim Erdoğan'ı savunuyor. Öteki diyor ki Erdoğan getirmedi başımıza bunu diyor. Ya da Erdoğan eleştiriyor. Çok konuşma, çok konuşma. Bizi bugünler Erdoğan getirdi. Hemen ortalama alevleniyor. Gördüğüm şey bu. Bütün bu tablo aslında ekonomik krizin de etkileri. Ama Türkiye'de şu anda gözüken tablo bu. Bu tabloyu sen nasıl değerlendireceksin? Ya da hiç böyle bakıyor musun ara sıra olup bitenlere Türkiye'de? Yani
Ya
tabii
tabii
ki
ki bakıyorum.
bakıyorsun da bu anlamda bu tabii ki bakıyorsun da.
Yani sonuçta Washington'da yaşasak da Amerika'yı izlesek de bütün mesaimiz Türkiye, Türkiye gündemi.
Evet.
Gazeteleri Türkiye'den yap, Türkiye dışında
Ben
da ama
biraz
Türkiye'de
daha aslında
yaşayan.
spesifik sormuştum. Bu tarz videolara bakıyor musun diyecektim. Öyle oldu.
Bakıyorum. Sosyal medyada çok ciddi vakit geçiriyorum. Yani sadece kısa videolar değil, Facebook'undan, Instagram'ından, TikTok'una kadar nabzını tutmak için milletin bakıyorum. Farklı çevrelerde ne konuşuluyor? İnsanların gündeminde ne var? Bakıyorum tabii ki. Ya en temel nokta şu. Ekonomi inanılmaz derecede kötü durumda ve Erdoğan ne yapsa toparlayamıyor. Ya bakın 6 ay olmuş. %50 zam yapılmış. Asgari ücrete ve emeklilere zam yapılıyordu. 6. aya geldik ve bu zam eridi ki o dönemki yayınları izleyenler hatırlarlar. Bir zamların hiçbir anlamı yok. Birkaç ay içerisinde bu zamlar sıfırlanmış olacak diyorduk. Bize bazı troller saydırıyordu işte. Yine çok şeysiniz diye, haksız eleştiri yapıyorsunuz diye. Buyurun, gerçekleşti. Geçmişe dönük yayınlara bakabilirsiniz. Şimdi yeniden zam görüşmeleri var. İşte bugün de devam ediyor görüşmeler. İşte en düşük emekli maaşı 3.500 olsun falan gibi bir takım çalışmalar var.
Evet.
Niye? Çünkü ekonomi çökmüş durumda. Ekonomi, ya düşünsene %50 zam 6 ay içerisinde sıfırlandı. Türkiye hiperenflasyona gidiyor. İnsanlar burnundan soluyorlar. Ve böyle bir tablo içerisinde Erdoğan Merkez Bankası'ndan para basarak durumu idare etmeye çalışıyor. Tablo giderek kötüleşiyor. Yani insanlar hani daha ne kadar kötüleşebilir diyenler olabilir.
Ama
Daha çok daha kötü.
Çok da vicdansızlık da yapıyorlar topluma karşı. Şimdi burada yaşıyoruz beraber değil mi? Benzin fiyatları evet doğru bütün dünyada arttı. Burada da arttı. Neredeyse bizim bulunduğumuz bölgede 5 dolar civarındaydı galonu. Galon yani yaklaşık 4 litre 3,6 küsür falan. Şimdi önceki gün benzin aldım. 4,59'a düşmüş. Niye diye hemen bakıyorsun böyle benzin daha dolarken bakıyorum falan. İşte ham petrolün fiyatı varili şu kadardan bu kadara düşmüş. Dolayısıyla burada düşüyor, yansıyor, yükseliyor, yansıyor. Böyle bir şey var. Görüyorsun yani dünya piyasalarında petrolün fiyatı yükselince burada da yükseliyor, düşünce burada da düşüyor. Ama Türkiye'deki tablo ne? Yükselince yükseliyor. Sonra ne oluyor? Hiç düşmüyor. Ya artık biraz da yani tamamen bir vicdansızlık yani topluma karşı bu kadar da yapılmaz insanlara.
Yani vicdan aramana da şaşırdım yani onu da ifade edeyim.
Ya yani hadi başka şeyler de yapıyorlar da bu kadar da insanlar böyle ez ez ez ez. Öyle. Ne yapalım toparlayalım mı?
Yani maalesef o dediğim vicdan çok oldu kaybolalı. Öyle bir şey kalmadı.
Evet.
Yani ben
Pekala.
Gökçe'ye teşekkür etmek istiyorum. Dünden bu yana bayağı eğlendik, güldük, eğlendik sağ olsun. Arada böyle
Ya
şebeklikler
sen
yapınca
nasıl, ben
eğlendik.
burada dur. Sen nasıl gazetecisin abi? Sen nasıl gazetecisin? Türkiye'nin 6 milyar dolarlık jelibon rezervleriyle alakalı bir araştırma yapmaz mı insan ya?
Abi yani gerçekten Melik Gökçe'ye teşekkür etmek lazım. Yani bu kadar karamsar olduğumuz, bu kadar her şeyin allak bullak olduğu bir dönemde bizi eğlendirdi. Güldük, eğlendik. Yani jelibon hala gülüyorum. Yani jelibon rezervi ve ciddi ciddi böyle resmi açıklama var falan diye dalga geçiyor. Yani ya koskoca adamsın, 70 küsur yaşına geldin. Sabaha kadar trollerle liseli ergenler gibi internette gezinen bir adamsın. Yani yazık ya, git torun sev kardeşim. Yani insan birazcık neyse.
Hocam ben dün arabada böyle gidiyorum. O jelibon şey aklıma geldi gene. Dedim ki bu adam bunu niye söylüyor? Hadi o jelibon değil de başka bir şey demek istiyor diyelim ki. Bir bor madeni demek istiyor diyelim ki. Şimdi rakamları böyle 6 milyarları falan söylüyor ya. Biliyorsun Melik Gökçek yani belediyelerden böyle milyarlık vurgun yapan bir adam olmuş artık. Milyarlar. Sen onları daha o zamanlarda takip ediyordun. Sadece dinozorlara 700 milyon dolar harcamıştı. Bir de kendi götürdükleri kısmı zaten artık herkes tarafından bilinen bir şey. Benim kanaatim şu ki böyle rakamlar ortalıkta dolaştırarak kendi yolsuzluklarını ya da kendi savurganlıklarını küçülttürmeye çalışıyor gibi hissettim. Herhalde böyle psikolojisi var bu adamın diyorum yani. Kendi yaptıklarını böyle arada kaynatmaya çalışıyor.
Benim başka bir teorim var. Bu iktidar değiştiğinde Melik Gökçek yargılanır. Yani
Tamam.
yolsuzlukları, yani sadece Anka Park'ta 800 milyon dolar, yani 700 de değil, 800 milyon dolarlık bir
800 bin.
vurgun var. Sadece Anka Park'ta. Ve bunun dışında yani Melik Gökçek'in o çeyrek asırlık Ankara Belediye Başkanlığı, öncesinde Keçiören Belediye Başkanlığı, hani bir espri var ya, Melik Gök'ten önce Ankara'da Hititliler vardı. Çünkü o kadar eski bir dönem. Bu kadar çok uzun süre yaptığı yolsuzluklar mutlaka yargı konusu olacak. Ve bunun bir sürü şahidi var. Melik Gökçek de bunu biliyor. Bence Melik Gökçek akli melekelerini kaybetti. Yaşı da ileri zaten. Akli melekelerini kaybetti. Ceza ehliyeti yok. Raporu alabilmek için böyle şebeklikler yapıyor. Yani başka bir izah yok bunun.
Pekala, yani seyircilerimizden de sonra rica edelim aklınıza gelen bir izah varsa siz de yorumlara yazın diyelim. Sonra
Ama
da
şey
bitirelim.
diyorum ya. Gerçekten Melik Gökçe'ye teşekkür ediyorum. 2 gündür acayip eğlendik ya. Türkiye'nin her yerinden videolar akıyor, tamam mı? İşte 10 milyar dolarlık tezek rezervi bulundu diyor bir tanesi kendi bölgesinden. Öbürü bir tanesi diyor ki işte şu kadar rakı rezervi çıktı diyor. Şu kadar jelibon rezervi. Adamlar yollarda jelibon buluyor falan. Hatta işte Atademir'in bir esprisi var, çok konuşuluyor işte. Soldan sağa bilmem kaç bir hayvan diyor. Adam jelibon diyor J ile. Jelibon içinden ayı çıkıyor diyor. Yani böyle gırgır şamata. Yani Melik Gökçek milletin bütün bu negatifliğin içerisinde 2 gün eğlendirdi. Teşekkür ederim.
CHP'li Nurhan Çetinkaya diye bir isim var bilirsin. Ben de onu sosyal medyadan takip
Evet.
ediyorum. O çok güzel yorumlar yapıyor. Bu konuyla alakalı da yorumları vardı da şimdi açıp uzun uzun okumayayım. Pekala. Görüşmek üzere diyelim. Önümüzdeki hafta yayınımız olmayacak. Bir sonraki hafta inşallah birlikte olmaya çalışacağız.
Görüşmek üzere.
Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.